Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, yine sıcak başlıklar var gündemimizde. Onları konuşacağız bu haftada. Öncelikle Amerikan Genelkurmay Başkanı Mali'nin ziyaretleriyle başlayalım. Suriye'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdi Genelkurmay Başkanı Mali. Tabii bu ziyaret Türkiye'de de olumsuz bir şekilde karşılandı. ABD'nin Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve izahat istendi. Tabii Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'de ne aradığı, kimlerle görüştüğü malum. Bu ziyaretin arka planını konuşalım hocam. Ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Türkiye buna neden karşı çıkıyor? Bunu sizden dinleyelim, buyurun.
Evet İbrahim Bey, geçtiğimiz cumartesi günüydü. İşte bugün bir hafta oluyor yaklaşık olarak. Amerika Birleşik Devletleri, ki dünyanın şu anda askeri olarak tartışmasız en büyük nükleer ve konvansiyonel gücü, bütün dünyada Karadeniz ve hava üsleri olan bir ülke ve bu ülkenin Genelkurmay Başkanı İsrail'i ziyaret ettikten sonra Türkiye'nin sınırında hemen bizim Nusaybin'in karşısında o Kamışlı Haseke bölgesindeki bir Amerikan üssünde diploma töreni yapıyor. Oradaki YPG PKK'lıları güya DAEŞ'e karşı eğitip donatıyorlar. Fakat bunlar gerçekte hep bize karşı hasmane tutum izleyen gruplar, silahlı gruplar. Amerika'nın burada 9 askeri var resmi kayıtlara göre. Yani Amerika Genelkurmay Başkanı müttefiki olan bir ülkenin sınırına yakın bir bölgede, 9 askerinin olduğu bir bölgede, sadece 9 askerin olduğu bir bölgede, Türkiye'nin terörist olarak kabul ettiği PKK, YPG, PYD unsurlarının elebaşılarını eğitiyor. Onlara işte sofistike silahların kullanılma eğitimi veriliyor. Bir törene katılıyor. Hı hı. Ve bunu da Türkiye basınından gizlemeye çalışan bir ortamda yapıyor. Daha sonra bu basına yansıdıktan sonra işte o Flake'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılıp uyarılması ve yine emniyet ve istihbarat kaynaklarından gelen bilgilere göre Türk birliklerinin Suriye sınırına yakın teyakkuzda olduğu, bu deprem sonrası olan bir aylık süreçte.
Evet.
Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler ya. Demek ki birileri bu deprem sonrasındaki 20 yıl önceki NATO tatbikatlarında müttefik bir ülkede büyük bir deprem olacak. Deprem sonrasında dünyadan yardım çağrısında, hı hı, bulunacak. O yardım çağrısında Amerika buraya sivil ve askeri olarak girecek. Daha sonra mevcut hükümetle Amerikan askerler arasında uyuşmazlıklar çıkacak. Hmm. Bunlar NATO'da tatbikat olarak yapıyorlar. Türkiye'yi çağırmadıkları bir şey. 15-20 yıl gerisi var. Şimdi bunların hepsini Türkiye'nin devlet aklı görüyor. Ve yine sınıra yakın bölgelere Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın bu ziyaretinin de çok da Türkiye'ye yönelik dostane olmayan bir yaklaşım olduğu seziniyor. Hmm. Bu nedenle de Türkiye şu anda bir taraftan depreme, bir taraftan içerideki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine odaklanmışken şer odaklarının da boş durmadığını, Türkiye aleyhindeki ne kadar terör grupları varsa onlara bakınız, hem silah veriyorlar hem de o silahları kullanacak eğitim veriyorlar. Yoksa dağdaki bir eşkıyanın son sistem.
Evet.
Yani şöyle söyleyeyim, ben kendimden örnek vereyim. Ben dedem de babam da çiftçi çocuğuyuz. Bizim eskiden kullandığımız traktörlerle, şimdi geçen Adana'ya gittiğimde o kadar son sistem traktörler çıkmış. Bakıyorum hangi düğmeye basacağım. Yani ben kendime ait olan bir şey şoför kullanıyor. Şimdi Amerika'nın o roket atarları, füzeleri vesaire, bunların kullanımı çok önemli bilgi beceri istiyor. İşte sadece o uçağı, tankı, füzeyi imha edebilecek, ki Ukrayna'da bunu yaptılar. Koskoca Rus askerini durdurdular orada. Bu füze savarları, tank savarları, omuzdan atılan o javelin füzeleri falan diyoruz. Bunları vermekle kalmıyorlar. Bir de bunları nasıl kullanacaklarına dair eğitim veriyorlar. İşte bu diploma töreninde Amerikan Genelkurmay Başkanı buraya geliyor.
Evet.
Bu aslında açık bir meydan okumadır Türkiye'ye.
Kesinlikle
karşı.
Hocam, çünkü Suriye'ye Genelkurmay Başkanı düzeyinde ilk ziyaret bu. Ve Mali'nin açıklamaları var. Diyor ki risklere değer, burada kalacağız ve bir yere gitmiyoruz mesajını veriyor. Bu açıklamalarda tabii bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir, değil mi?
Şimdi petrol diyorsunuz. Yani Suriye'nin şu anda PKK'nın, YPG'nin çöktüğü Deir ez-Zor, Ebu Kemal hattında, Fırat'ın doğusunda belli bir petrol rezervi vardır ama yani dünyadaki mevcut petrol kaynakları üretimi, dünyadaki küresel ölçekteki enerji kaynaklarına baktığımızda Suriye'nin payı %1'in çok çok altında. Yani peki %1'lik dahi petrolü, doğal gazı olmayan, rezervi olmayan bir ülke için bu kadar askeri yığınak yapmak, bu kadar terörü desteklemek ya da müttefikin olan bir ülkenin burnun dibine kadar gelmek, buna şu aklı getiriyor. Esas İran kuzeyinde bir yapılanması söz konusu. İncirlik'in alternatifi, en büyük hava üslerinden bir tanesini oraya kurmuş. Bakın İran kuzeyinde bölgesel Kürt yönetiminin olduğu yerde iki büyük Amerikan üniversitesi var, bir de FETÖ üniversitesi var. Bakın. Bunu yüksek lisans yapan danışman oldum. Bir Irak bölgesel Kürt yönetiminden Erbil ve Süleymaniye iki öğrencinin ifadesi bu. Şimdi İran kuzeyinde yaşayan şu anda Barzani ve Taravani bölgesinde insanlar Arapça bilmiyorlar. Yani Irak bir Arap ülkesi olarak gözüküyor. Ve oraya Amerika dünyadaki en büyük konsolosluklarından birini açmış. Bina olarak, personel olarak. Yani Irak, Orta Doğu'da işte diyelim ki 20 küsur ülkeden bir tanesi. Yani yüz ölçüm olarak, nüfus olarak, ekonomik büyüklük olarak İran'dan, Türkiye'den, Mısır'dan, Cezayir'den daha büyük bir ülke değil. Neden bölgenin en büyük konsolosluğunu buraya açıyorsunuz? En büyük hava üssünü buraya kuruyorsunuz. İki büyük üniversite açıyorsunuz. Ve burada neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Ve Suriye bir koridor aslında. Oradan Akdeniz'e açılan. Çünkü buradaki hesap 100 yıllık bir hesaptır. Çekiç güçle başlayan ve hala böyle kaldırım taşları dökülen ve seçim sonrası içinde eğer elde istedikleri sonuç gibi çıkarsa. Çünkü çok fazla vakit kaybettiklerini düşünüyorlar. Evet. Ve hazırlıkların da Türkiye'nin milli bütünlüğünü hedef alan bir yaklaşım olduğunu şu anda buradan kesin ve net söyleyebiliriz. Yani çok da sıradan bir ziyaret olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle de içeride iktidar, muhalefet, ekonomi, deprem, bunların hepsi yaralar sarılır. Devletin yönetimi A partisine, B partisine geçer ama sizin o milli bütünlüğünüz bize delenirse bunun geriye dönüşü yoktur. Bu nedenle bütün sevgili dinleyicilerimizi, halkımızı bu konuda teyakkuzda olmaya, sağcısıyla, solcusuyla, iktidar muhalefetiyle bunun bir milli tehdit olduğunda
Görmemiz lazım. Kurt puslu havayı sever. Tam da bu karışıklığın, depremle boğuştuğumuz, yani, yaraları sarmakla uğraştığımız günlerde değil mi hocam?
Bir taraftan depremle, bir taraftan da 3-5 oyun peşine gidip, yani bu ona yarar, buna yarar, kime yararsa yarasın ama şu anda Amerika'nın burnumuzun dibinde yapmış olduğu bu ziyaret bize yaramayacağı kesin.
Evet.
Buna karşı iktidar ile muhalefetiyle kesin bir tavır almamız gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam devam edelim. Tam da ABD Genelkurmay Başkanı'nın bu Suriye ziyareti işte neden bu döneme denk geldi derken bir taraftan da daha önce Türkiye'nin Suriye ile lider düzeyinde görüşebileceği konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat bunu dile getirdi. İşte Rusya, Türkiye ve Suriye liderleri olarak oturup konuşalım demişti. Buna İran da dahil oluyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahian Ankara'daydı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü ve İran'ın da bu sürece dahil edilmesi açıklandı. Ve bunun da Moskova'da bir önce Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantıyla yapılacağı ifade edildi. Hazırlıkların başladığını söyledi Bakan Çavuşoğlu. Acaba Amerika'nın bu kadar hızlı hareket etmesi ya da bu sürpriz ziyareti, gizli kapaklı ziyareti yapılacak olan bu görüşme öncesi bir hazırlıkta olabilir miydi? Bir ön alma çabası olabilir mi? Bu ziyaretin daha doğrusu bu ziyaretten ziyade bu dörtlü toplantının ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını söylemek mümkün mü?
Elbette. Şöyle büyük resme bakacak olursak Türkiye'nin Suriye politikası dünya genelinde diyelim ki Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin, Arap dünyasının Suriye politikasıyla nerelerde birleşti, nerelerde ayrıldı? Önce o tarihi süreçteki kırılmaları birkaç cümleyle özetleyelim. Buyurun. Sonra bugüne bakalım.
Evet.
Boğaziz'in kendini yakma girişimi ve Tunus'taki o Yasemin devriminden sonra Libya'da, Mısır'da ve birçok dünya Arap ülkesinde yönetimler devrildi ve Sinan'ın Suriye'ye geldiği söylendi. Ve o sırada Türkiye ile de Suriye'nin arası oldukça iyiydi. Hatta Beşar Esad'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet. Böyle aile düzeyinde
tabii gidip sınırlar
gelmeleri.
Sınırlar kalkıyordu hocam.
Yani tarih hiç olmadığı kadar samimi ilişkiler hı-hı. vardı. Türk Dışişleri Bakanı 8 saat süren bir görüşme yaptı en son iplerin kopmadan önce. Yani bunlar usuletle ve suhuletle çözmesi gerektiği, yani bir devletin halkına, göstericilere direkt tankla, topla, kurşunla cevap vermesinin sosyal barışı bozacağı Türkiye tarafından beyan edildi. Fakat Suriye rejimi bunu dinlemedi. Biraz İran'dan da cesaret alarak işte Rusya beni destekler
düşüncesiyle.
Havadan uçakla, karadan tankla gösteri yapan insanlara resmen
bomba yağdırdı.
Bomba yağdırdı, mermi yağdırdı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Canını kurtaranlar işte İran'a, Ürdün'e, Lübnan'a ve büyük bir kısmı Türkiye'ye, oradan Avrupa'ya doğru gitme ümidiyle geldiler. İşte bu sırada Türkiye ile Suriye'nin ilişkileri bozuldu. Fakat aynı dönemde Arap ülkeleri de, Avrupa Birliği de, Amerika da Suriye'de rejimin değişmesini istiyordu. Fakat Muhammed Mursi o dönemde seçimle iş başına gelmiş ve Mısır'da devlet başkanı olmuştu. Obama'nın seçim kampanyası sırasında Netanyahu Amerika'ya gitti ve şunu söyledi. Siz ne yapıyorsunuz? Yani Beşar Esad'ı götürürseniz kim gelecek? İhvan gelecek ve zaten Mısır bizi kuşattı. Suriye rejimi de devrilirse yerine gelecek İhvan hareketi İsrail'i baskılar. Ondan sonra yavaş yavaş önce Amerika, Avrupa Birliği, arkasından Arap ülkeleri Özgür Suriye ordusundan desteğini çekti ve Türkiye dışında ÖSO'yu destekleyen herhangi bir grup kalmadı. Arkasından Amerika ÖSO'yu bertaraf edebilmek için Rusya'yı davet etti. Hı hı. Sırf o rejimi ayakta tutup İsrail'in güvenliğini sağlamak için. Bakın burada İsrail ana belirleyen unsur. Ve Rusya'nın da gelmesiyle birlikte artık ÖSO %80'ine sahip olduğu Suriye'nin idaresinde geri çekildi. Ve arkasından bir DAEŞ peydah oldu. DAEŞ'i durdurmak maksadıyla işte Amerikalılar PKK, YPG'leri destekledi. Ve Türkiye şu teklifi yaptı. Gelin DAEŞ'i birlikte
yok edelim.
Amerika şunu yaptı. DAEŞ'i birlikte yok edelim ama YPG'liler de olsun. Ya Türkiye ne münasebet dedi. Yani Amerika var, Türkiye var, NATO birlikleri var. Yani PKK'ya biz yani PKK'nın ne işi var bizim içerimizde? Evet. Türkiye'ye PKK, YPG'yi dahil edemediği için Türkiye'yi çıkardı o koalisyonun içerisinde, evet. Amerika ve bugünlere kadar geldik. Yani şu anda Amerika bilerek, isteyerek bu DAEŞ'in, IŞİD'in o bölgeleri ele geçirmesine müsaade etti. Arkasından da bir kahramanlık destanı çıkarmak üzere YPG'lilere hala dünya basınında işte bunlar DAEŞ'e karşı savaşan özgürlük savaşçıları vesaire deniyor. Bu yalanı nereye kadar götürecek onu da bilemiyoruz. Türkiye, şimdi gelelim sorunuza. Biraz konuyu dağıttım, kusura bakmayın. Türkiye Suriye rejimiyle de, Rusya'yla da, İran'la da yani böyle can ciğer kuzu sarması ilişkilerinin çok iyi olduğu söylenemez. Onlarla da birçok rezerv koyduğumuz konular vardır hala. Halep bölgesinde, İdlib'de, birçok yerde rejimle, rejim askerleriyle Türkiye'nin desteklediği ve şu anda Fırat Kalkanı başta olmak üzere birçok yerde gerilimler, problemler var. Ama herkes şapkasının önüne koyduğunda şunu gördüler. Yani hem Suriye'nin toprak bütünlüğü, bakın İran, Rusya, Suriye rejimi ve Türkiye'nin ortak paydası budur. Suriye'nin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda bu Fırat'ın doğusunda yeni bir nur topu gibi yani seküler Kürt,
küçük İsrail belki.
Kürt ve seküler bir devlet deniyor ama İsrail'in uydusu bir yapı, bölgedeki bütün ülkelerle kavgalı olacak ve Amerika'nın ajandasında bu devletin artık küvezdeki durumu tamamlandı ve ete kemiğe büründürülmesi aşamasına gelindi ve Türkiye'de bu konuda kırmızı çizgisi olduğunu söyledi ve Rusya'yla, önce rejimin ağababası olan Rusya'yla görüştü, bunu masaya yatırdı. Rejimle de bürokratik olarak işte istihbarat ve dışişleri personeli görüştü. Ve bunu masaya, İran'ı da 3+1 İran formülü devreye girerek bu konuşmanın, yani görüşmenin ana noktasını Fırat'ın doğusunda Suriye'nin yaklaşık 1/3'ünü oluşturan petrol kaynaklarının ve su kaynaklarının da önemli bir kısmını kontrol eden ve Suriye'nin petrolünü spot piyasada hem Suriye rejimine hem dünya piyasasına satan ve buradan elde ettiği parayla da silah alan ve bunu da Türkiye'ye, Suriye rejimine, İran'a karşı kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. İşte ortak düşman YPG ve Amerika olduğu için bu dörtlü buraya geldi. Yani şu anda Rusya, Türkiye, Suriye rejimi ve İran'ın bir masada toplanıp konuştuğu konu Amerikan destekli bu YPG'lilerin işgal ettiği bölgeden onları söküp atmak. Bu Türkiye için bir beka meselesi, milli sınırlarının güvencede olması açısından, Suriye'nin zaten petrol ve su kaynaklarını tekrar ele geçirmesi açısından önemli. Rusya açısından da Tartus ve Hümeymin'deki deniz ve hava üslerinin güvencede olabilmesi için Amerikan varlığının ve PKK varlığının bir şekilde derdest edilmesi gerekiyor. Rejimin ayakta durması da İran için hayati bir çizgi oluşturuyor. Bu nedenle bu dörtlünün ortak hedefi bu Amerikan destekli PKK-YPG yapısının bir şekilde o bölgedeki etkinliğinin zayıflatılması, mümkünse de son verilmesi ve Amerika'nın bölgeden çıkarılmasını hedefleyen bir durum, ama bekleyip göreceğiz sonuç ne olacak.
Peki hocam, devam edelim. Tahıl koridoru çok iş gördü. Türkiye'nin öncülüğünde oluşturulmuştu ve 18 Mart'ta süresi doluyor. Bununla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları vardı. Bu konunun tekrar uzatılması noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ukrayna ve Rusya sıcak bakıyor dedi. Bu tekrar uzatılabilir mi hocam? Bunun önemine dair neler söylersiniz? Şimdi, tabii bir de Rusya-Ukrayna savaşında ne durumdayız? Bunu da özetleyebilir misiniz?
Şimdi tahıl koridoru 18 Mart'ta yürürlüğe girdikten sonra dünya piyasalarında buğday, mısır, pirinç gibi temel gıda maddelerinin, hatta hayvan yemi ve buna bağlı olarak et, süt fiyatlarının astronomik olarak yükselme süreci durdu. Hatta bir miktar geriledi. Eğer bu tahıl koridoru açılmamış olsaydı dünyada Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri başta olmak üzere en fakir ülkeler ve en temel besin maddesidir buğday, un, ekmek. Ve bu fiyatların yükselmesi alım gücü düşük olan bu ülkelerde siyasi kaos ve kargaşaya sebep olacaktı. Ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla Ukrayna, Rusya, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla bir yıl içerisinde 23,5 milyon ton tahıl İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek dünya piyasalarına sunulmuş. Yani siz bu 23,5 milyon ton, bakın milyon tondan bahsediyorum. 85 milyonluk Türkiye'nin bir yılda tükettiği tahılın 18-20 milyon ton olduğunu düşünürsek, Türkiye'nin tükettiğinden çok daha fazla bir miktar dünyanın geri kalan evet. bölgelerine gönderilerek bu piyasaların rahatlaması sağlandı. Tahıl fiyatlarının yükselmesinin önüne geçildi. Türkiye Genelkurmay Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar nezdinde bu girişimlerde bulunuyor. Bir hafta sonra süresi bitecek. Bunun bir yıl daha uzatılması ve bu hem Ukrayna'nın hem Rusya'nın hem dünyadaki bütün insanlık adına önemli bir hadise. Dünyanın bir tarafında insanlar açlık, kıtlık çekerken bir tarafta da silolarda bekleyen buğdayın, mısırın, ayçiçeğin duruyor olması ayrı bir garabet oluşturuyor idi. İşte onların erişime açılamaması fiyatları yükseltiyor. Bu aynı zamanda fakir insanların hem kıtlık hem de mevcut var olana da fiyat olarak alamama endişesi söz konusuydu. İşte Türkiye'nin sadece kendisi açısından değil, dünya ve insanlık açısından da önemli bir rolü vardır. Peki Türkiye açısından önemi nedir derseniz, Türkiye'de şu anda 590 civarında un ve makarna fabrikası vardır. Türkiye yaklaşık 20 milyon ton buğday üretir, 20 milyon ton civarında da buğday tüketir. Ancak Türkiye dünyada un ihracatında dünya birincisidir. Makarna ihracatında İtalya'dan sonra ikincidir. Peki ne yapıyor? Ukrayna'dan, Rusya'dan, dünyanın birçok ülkesinden unluk ve makarnalık buğday ithalatı yapıyor. Bunu işliyor, katma değer katıyor. Türkiye'de düşünün ki 500 küsur tane fabrika, her birinde yüzer işçi çalışsa 50-60 bin kişinin
İstihdamı söz konusu.
Bunun ailelerle birlikte 300-400 bin insanın buradan ekmek kapısı oluşuyor. Aynı zamanda katma değer elde ediliyor. Bu da Türkiye açısından önemli. Yani bu koridorun açılması. Eğer siz o koridor açılmadığı zaman dünya piyasalarında tahılın fiyatı yükseliyor. Siz ham madde bulamıyorsunuz. Yani Türkiye'nin krizi de başka yönlüydü. Yoksa Türkiye'de bu tahıl koridoru açılmadığı zaman da insanların buğday, un, ekmek, makarna, tahıl sıkıntısı çekmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'de yeterince var bu.
Ancak, kendi kendine yetiyor Türkiye.
Ancak fiyatlar astronomik yükselince bu da sosyal barışı tehdit ediyor. Bunu bu yönüyle değerlendirmemiz lazım. Ve umalım ve dileyelim ki bu tahıl koridorunun açılış, yani bir yıl daha uzatılır ve bütün insanlık adına bir rahatlama söz konusu olabilir. Çünkü fakir fukaranın en temel besin maddesidir tahıl.
Rusya yine Ukrayna'yı hipersonik füzelerle vurmuş hocam. 9 kişinin öldüğü ifade ediliyor bombardımanda. Tabii bu yaylım ateşi Ocak ayının sonundan bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus saldırısı olarak kayıtlara geçmiş. Bir taraftan da Ukrayna-Rusya savaşı bir yılını doldurdu ve halen de devam ediyor.
Şimdi savaşın seyri değişti. Ukrayna'nın 10 yıl önce doğru dürüst bir ordusu bile yoktu. Ancak Amerika, İngiltere ve NATO şu anda Ukrayna'ya Rusya'nın tankını, uçaklarını bertaraf edebilecek füze sistemleri verdi. Ve yani Rusya'nın tankının menzilinden daha fazla menzile sahip olan tank savar füzeleri verdi. Bu da Rus ordusunu durdurmaya yetti. Baktı ki Rusya, yani Ukrayna birliklerinin elinde, ki onlar da eğittiler, donattılar, Rus ordusunu durdurabilecek sofistike silah teknolojileri var. Buna misilleme olarak da Rusya en son sistem füzeleriyle Ukrayna'nın enerji santrallerini, güç santral, yani onların elektrik üretim merkezlerini, yakıt tanklarını vurarak onları hareket edemez hale getiriyor. Artık taktik bir savaş haline dönüştü. Zaten Amerika ve İngiltere'nin tam da istediği buydu. Savaş başa baş bir pozisyonda gitsin ki İran'la Irak'la aynı şeyi yaptılar. 7-8 yıl savaştırdılar. Kaynakları heba oldu. Yani tam da Amerika'nın çizdiği senaryoya uygun bir savaş gidiyor. Düşük yoğunluklu. Bir taraftan Ukrayna harap olurken diğer taraftan da Rusya zayıflatılmaya çalışılan bir durum. Hı hı. Bunun Rusya'yı, Ukrayna'yı zayıflatırken Avrupa Birliği'ni enerjide Rusya'ya alternatif yollar ararken, enerji faturalarını yükseltirken Amerikan silah şirketleri ve enerji şirketleri karına kar katıyor. Bu da bir siyasi üst akıl olarak kayda değer bir durum diye düşünüyorum.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. Değerli dinleyenlerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimiz devam ediyor. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, ilk bölümün son konusu olarak Ukrayna-Rusya savaşında gelinen noktayı değerlendirdik. Bu savaşın sonuçlarından biri olan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine dair de gelişmeler var. Buradan devam edelim. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantılarına ara verilmişti. Fakat sonradan tekrar devam etme kararı alındı ve dün üçüncü toplantı yapıldı. İbrahim Kalın'ın başkanlık ettiği bir heyet temsil etti Türkiye'yi orada. Ve İsveç'te diğer taraftan terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasası tasarısını meclisten geçirmek için uğraşıyor. Türkiye'ye işte biz elimizden geleni yapıyoruz demek istiyor. İbrahim Kalın'ın açıklamaları var. İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarını gidermeli diyor. Anlaşılan o ki hala bizim kaygılarımızı giderebilmiş bir şeyler yapamamışlar. En azından İsveç adına söyleyebiliriz. Gelinen bu noktayı nasıl değerlendirmek lazım? NATO Genel Sekreteri artık bir an önce İsveç ve Finlandiya NATO'ya girmeli diyor. Ama girebilecek yeterlilikte mi her iki ülkede?
Şimdi kitabın ortasından konuşmak gerekirse bunlar yani İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesi, yani NATO'nun 28'den 30'a çıkması, Türkiye'nin veya 30'dan 32'ye çıkması, üye sayısı, yani Türkiye'yi çok da fazla ilgilendiren bir konu değil. Yani Türkiye buna rezerv koyması, veto etmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Ancak İsveç'in PKK'ya yardım ve yataklık yapması, basın yayın organlarını orada barındırması, alenen Türkiye'de suç işleyip oraya giden kişilere siyasi sığınma hakkı vermesi ve bunu da yani 40 yıldan beri yapıyor olması Türkiye'nin eline bir koz verdi. Dedi ki madem NATO'ya girmek istiyorsan bu tür işlere, yani suçluların iadesi ve Türkiye'ye karşı faaliyetlerde İsveç'in üst olma durumunun sonlandırılması. Yani Türkiye'nin çok makul isteği vardı. Onlar da bunu bu mesajı aldılar. Ancak Türkiye'de işte iki ay sonra falan bir seçim var. Seçim öncesi bürokratik olarak toplantılar yapıyorlar. Eğer mevcut yönetim değişirse, zaten HDP destekli bir hükümet iş başına geldiği an İsveç böyle bir kanun falan hiçbir şey değiştirmeden zaten diğer muhalefet de diyor biz böyle bir rezerv falan koymayacağız. Direkt NATO'ya girecek. Şu anda bekle gör politikası, yani seçim sonrasında mevcut yönetim devam edecek olursa AK Parti ve Tayyip Erdoğan yönetimi ister istemez Türkiye'nin isteklerinin yaparak bu NATO'ya girmek durumunda kalacaklar. Ama burada işi sürüncemede bekletiyorlar, konuşuyorlar, toplanıyorlar ve Türkiye'nin şu andaki mevcut yönetiminin bu haliyle İsveç'in girmesine müsaade etmeyeceğini herkes biliyor, Amerika da biliyor, kendiler de biliyor. Burada demek ki karşılıklı bir bilek güreşi söz konusu. İbrahim Kalın'ın söylediği önemli bir nokta var. Makedonya biliyorsunuz coğrafi bir ünitedir. Bir kısmı Bulgaristan'da kaldı, Pirin Makedonya'sı. Bir kısmı Yunanistan Makedonya'sı. Bir kısmı da Yugoslavya Makedonya'sıydı. Yugoslavya parçalanınca Makedonya bağımsız devlet olmak istediğinde Yunanistan dedi ki benim de içimde Makedonya diye bir bölge var, İsmini değiştireceksin.
Evet.
Ve normalde Yugoslav Makedon Cumhuriyeti'ydi. Ve ismini Kuzey Makedonya olarak değiştirdikten sonra Avrupa Birliği'ne, NATO'ya ve Batılı birliklere girmek durumunda kaldık ki bu 10 yıla yakın bir süre devam etti. Yani İsveç de beklesin o zaman, yani ya Türkiye'nin istediklerini yerine getirir ya da bekler Türkiye 40 yıldan beri Avrupa Birliği kapısında bekliyor. Makedonya 10 yıldan fazla isim değişikliği için yaptı. Bu nedenle dünyada ilk olan bir şey değildir bu. Yani Türkiye'nin yaptığı gayet haklı, makul bir gerekçesi vardır. Bu nedenle de belki yeri midir bilmiyorum. Çin'de seçim oldu.
Evet. Onu da konuşacağız inşallah.
Peki onu o zaman konuşalım. Evet. Yani Türkiye seçimlerinin ne kadar önemli olduğunu söylemek açısından ifade edecektim. Geri geldiğinde konuşalım.
Tamam hocam. Filistin'de yaşanan İsrail zulmüyle devam edelim müsaadenizle. Maalesef yılbaşından bu yana İsrail Filistinli insanların üzerine sürekli baskı uyguluyor, saldırıyor, gerçek mermilerle ateş ediyor, mülteci kamplarına baskın düzenliyor. Son olarak bu hafta içerisinde yapılan baskınlarda 7 Filistinli şehit oldu. Yılbaşından bu yana da İsrail zulmüyle 78 Filistinlinin şehit olduğunu ifade edelim. Bu İsrail zulmü ne zaman durdurulur sorusu hep konuşuluyor ama maalesef bir sonuç alınabilmiş değil. Türkiye bu hafta yaptığı açıklamada İsrail'in bu zulmünü, baskınlarını, katliamlarını kınadı. Bir taraftan da hocam İsrail'in içerisinde de bir karışıklık söz konusu. Netanyahu'ya yönelik bir memnuniyetsizlik var. İsrail'de Benjamin Netanyahu hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan yasal düzenlemelerine karşı sivil itaatsizlik günü kapsamında ülke genelinde kitlesel protestolar başladı. Buradan bir sonuç çıkar mı? Bunu da sormak istiyorum ama öncelikle İsrail'in uyguladığı bu ırkçı ve katliamlara yol açan bu gelişmeler neye işaret ediyor? Önümüz Ramazan. Her Ramazan'da bunu konuşuyoruz. Daha da tırmanır mı Ramazan'la birlikte şimdi, İsrail zulmü?
Şimdi Filistin bölgesinde yaşayan Müslüman Arapların bir kısmı İsrail vatandaşıdır.
Evet.
Onlar oy kullanırlar. Mecliste milletvekili olma hakları vardır. Onları bir kenara koyalım. Fakat bu baskı zulüme maruz kalan Filistinliler ise şu anda Gazze şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da üç parça halinde yaşıyorlar. Bunlar işgal altındaki Filistinliler. Gazze şeridinde böyle yoğun bir Filistinli nüfusu var ama orasını havadan, karadan, denizden ablukaya alınmış. Yani 2 milyona yakın insan yaraltı kapsanesinde yaşıyor. Batı Şeria ise yani Şeria Nehri'nin batısında kalan bölge. Doğusu Ürdün zaten. Ürdün'le bir kontak teması olduğu için o bölgede İsrail devleti 1967'den bu yana adım adım her geçen yıl en verimli topraklara, en stratejik noktalara işte 3000 nüfuslu, 500 nüfuslu, 2000 nüfuslu, 5000 nüfuslu böyle siteler yaparak Yahudi yerleşimcileri ki en fanatik Yahudiler oraya yerleştiriyorlar. İşte buna karşı çıkan, protesto eden insanları da acımasızca öldürüyorlar. Velev ki bir Filistinli bıçakla bir İsrail askerini öldürdü diyelim. Adamın canı yanmış. Dünyada hiç görülmemiş bir ceza. O Filistinlinin babasının evini yıkıyorlar. Ev yıkımı. Yani zaten oraları bir şekilde onlar oradan sürmek istiyorlar ya evini yıkıyor. Yani
hazır bahane.
Bir çocuğun işlediği suçtan dolayı ebeveyninin evinin yıkıldığı bir ceza dünya hukuk tarihinde olmayan bir şeydir. Yani İsrail bunu yapıyor. Bakın bir hafta içinde 7 kişiyi katletmiş, şehit etmiş. Yılbaşından beri 78 kişi ama kaç tane ev yıktı?
Evet.
Batı Şeria'da özellikle işte Cenin, Nablus, El Halil o bölgelerde her geçen gün alan genişletmesi yapan bir İsrail'den bahsediyoruz. Bir de İsrail parlamentosunda işte seküler Yahudiler vardır.
Bir radikal
de
Yahudiler.
Çok radikal, fundamentalist, kökten dinci ve bunların çoğu da işte Doğu Batı Kudüs'te ve işgal altındaki bölgelerde iskan edilmiş olan gözü dönmüş acımasız tipler bunlar. Filistinleri öldürmeyi kendilerine bir adeta misyon seçmiş insanlar. İşte İsrail içerisinde de bu aşırılıkların törpülenmesini isteyen bu seküler gruplarla bunlar arasında bir çatışma söz konusu ve mevcut Netanyahu yönetimi ise kabineye almış olduğu bu aşırı uçlar neticesinde bir devlete yakışmayan pervasızlıklar yapıyor ve halk içerisinde de bunlara karşı bir direniş söz konusu. Bakalım görelim İsrail'de de. Çünkü Yahudi devleti deniyor ama şimdi Polonya'dan gelen Yahudi ile Etiyopya'dan gelen Yahudi, Rusya'dan gelen Yahudi, İstanbul'dan giden Yahudi çok da fazla dikiş tutmuyor. 2000 yıl evet. Ayrı kalmışlar. Adam İstanbul'dan gitmiş. İşte bir devlet kurduk diye ama hala Türkçe müzik dinliyor, Türk sanat müziği dinliyor, Türk yemeklerini yapıyor. Kendini hani kültürel olarak bir Türk gibi hissediyor. Öbürü Polonyalı gibi, öbürü hı hı.
Zaten Rus gibi. Afrikalı Yahudilere yönelik
onlar
ikinci sınıf.
Onlar da aşağılıyorlar.
İkinci sınıf bir
uygulama var. Dolayısıyla İsrail'in çok da fazla geleceği olan bir devlet olmadığını ümit ediyoruz inşallah.
Peki hocam. Devam edelim Fransa'yla. Fransa'da sokaklar karışmış hocam. Orada da emeklilik tartışmaları var. Emeklilik yaşı tartışmaları. 62'den 64'e çıkarmayı öngören tartışmalı reforma karşı kamu çalışanları dahil çok sayıda işçi protesto gösterileri düzenledi ve göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı Fransa'da. Macron'a yönelik öfke dinmiyor tabii ki. Bu konuyla devam edelim. Fransa sokakları karıştı. Macron'a etkisi nasıl olur?
Evet. Şimdi Türkiye'de de EYT dediğimiz emeklilikte yaşa takılanların konuşulduğu bir dönemde Fransa sokakları karıştı. Şimdi biz her şeyi dünya ile kıyaslıyoruz. İşte dünyada, Amerika'da, Avrupa'da insan şu kadar maaşıyla bir araba alıyormuş, şu kadar maaşıyla şu tatil yapıyormuş diyoruz da peki onlardaki emeklilik sistemi ne? Bizdeki emeklilik sistemi nedir? Bir
bakalım.
Evet. Ona göre karar verelim. Şimdi Avrupa'da ortalama insanlar 65 yaşında emekli olurlar. Bazı Avrupa ülkelerinde bunu 67'ye çıkarma çalışmaları söz konusu. Almanya'da dahil buna. Şimdi 65 yaşında emekli oluyor insanlar, 10-15 yıl yaşıyorlar. 75-80'inde de vefat ediyorlar. Yani 40 yıl ortalama Avrupa'daki bir işçi memur 40 yıl prim öder. 10-15 yılda emekli maaşı alır ölür. Yani ortalama bir insan evet. Hayatı ortalama ömür süresi olarak baktığımızda. Şimdi EYT ile Türkiye'de mesela bir kişi 18-20 yaşında işe girmiş olsa 99 yılında üzerine 23 yıl ekle 42 yaşında emekli olma şansı var. Yani şu andaki EYT'liler içerisinde 42-43 yaşında emekli oluyor adam.
Evet.
Olsun, helal hoş olsun. Fakat benim çevremde çok insan var. Yani diyelim ki adam 1995'te emekli olmuş, 2000'de emekli olmuş, 90'da emekli olmuş. Yani 20 yıl prim yatırmış, 25 yıldır maaş alıyor. Ve hala yöneticilere sitayişte bulunuyor. Hatta küfrediyor, bu maaşla geçinilir mi? Ya sen 20 yıl prim ödemişsin, 20 yıldır da maaş alıyorsun. Nereden alıyorsun? Bu havuzdan. Dolayısıyla Türkiye'de yaşlılık aylığını bir geçinme vesilesi olarak görülmesi bir problemdir. Yani Türkiye'de bu sistemin temeli yanlıştır. Bu nedenle de insanların oturup şapkalarını öne eğmesi, koyması. İşte 15 milyona yakın bir emekli var. Bu insanlar elbette ki geçinmekte zorlanıyorlar. Yani emekliler bir eli yağda bir eli balda insanlar demiyoruz. Ancak siz katkıda bulunduğunuz miktara bir bakın. Evet. Aldığınızda Avrupa'da insanlar o fona yatırdıklarından daha fazlası kadar maaş alamıyorlar. Ömürleri buna kifayet etmiyor. Yani devlet hazinesinden o emekli sandığı bütçesine çok fazla fonlar ayırmıyor Türkiye'deki gibi. Yani Türkiye'de bakıyorsunuz devasa miktarda hazineden her yıl para aktarılıyor ve aktarılması da gerekir. Yani Türkiye'nin sosyal yapısı bunu gerektiriyor ama en azından yani bir kişinin 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda emekli olduğunda aldığı maaşı bir ek gelir olarak görüp yine hayatına bir şekilde sürdürecek ama Allah bereket versin demesini bekleriz. Çünkü o maaşın yettiği anlamda söylemiyoruz. Bu bir bütçedir. Fransa'ya geldiğimizde insanlar Avrupa Birliği hayalleriyle önce bir şey yapıldı, kandırıldı. Avrupa Birliği'ne üye olduklarında her şeyin daha güzel olacağını düşündüler. Ancak 1990'lı yıllarda, 1980'li yıllarda bir işçinin, bir emeklinin, normal bir çalışanın sosyal ve ekonomik haklarıyla bugüne baktığımızda her geçen gün daha geriye gittiğini görmekteyiz. Yani bu insanlar daha fazla bir şey talep etmiyorlar. Bakınız, Fransa'da sokağa dökülen insanlar hükümetten, devletten, Fransız devletinden bana daha fazla bir şey ver demiyor. Mevcut kazanımlarımı ben kaybetmek istemiyorum diyor.
Evet.
Türkiye'de ise durum biraz farklı. Bunu karşılaştırmak istedim açıkçası.
Peki hocam. Devam edelim yine Fransa'yla. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Afrika turuna çıkmıştı. Afrikalılara göre hocam Macron'un kıtaya düzenlediği ziyaret başarısız geçti. Macron'un yeni bir Afrika yaklaşımıyla çıktığı seyahat kıtayla ilişkilerde vaat edilen o yenilenmeyi sağlayamadı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında da bir böyle sürtüşme yaşandı bu ziyarette. Fransa ve Batı'nın Afrika'ya karşı buyurgan tavrı terk etmesi gerektiğini söylemiş Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Tabii bir de bize babamız gibi değil farklı bir şekilde bakın diye seslenmiş. Mali Başbakanı Maiga'nın da bir açıklaması var. Ülkeden çekilmesi konusunda Fransa'yı zorlamadıklarını, Paris yönetiminin kendi seçimiyle bu ülkeden ayrıldığını söylemiş ve Fransa kendilerine yalvaracağımızı sandı demiş Mali Başbakanı da. Ne dersiniz Macron'un Afrika turuyla ilgili olarak başarısız geçti deniliyor. Siz nasıl baktınız?
Evet, bu sömürge tarihi önemli. Fransa Afrika'nın üçte birini 1850'den itibaren yeraltı, yerüstü kaynaklarını sömürmekle kalmamış, insanın ruh dünyasını, zihin dünyasını da iyiliş etmişler. Evet. Ve onlara siz yapamazsınız, siz edemezsiniz. Bakın Cumhuriyet'in ilk yıllarında o köy enstitülerinde yetişen ve la dini, seküler bizim çakma aydınlar da bize aynı şeyi söylediler. Yani sizden bir şey olmaz, sizden adam olmaz gibisinden. Bu bir sömürge mantığıdır. Yani bir Afrikalı da, bir Türk de, bir Arap da, bir Hintli de pekala bir Hollandalı gibi, bir Kanadalı gibi, bir Amerikalı gibi her şeyi başarabilir.
Evet.
İşte biz bu internet çağında artık Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde üniversite eğitimi gören Kongolu, Malili, dünyanın çeşitli bölgesindeki insanlar bu gerçeği gördüler ve artık Fransa'ya diyorlar ki bize buyurgan bir şekilde davranamazsın. Yani biz de sizin gibi bir devletiz. Bizim de kendimize göre bir onurumuz var. Hı-hı. Siz yani 50 yıl önce yaptığınız gibi gelip bize sömürge valisine emreder gibi bu edayla yani üslubunuzda bir sıkıntı var diyor kısaca. Evet. Fransa ise hala eski alışkanlıklarıyla yani oraya gidip nizamat vermeye çalışıyor. Ve Macron'un da bahtsızlığı diyelim her gittiği yerde fırça yiyor ve
tokatlıyor,
geri geliyor. Ve bu ne kadar sürer bilmiyoruz ama Fransa artık Avrupa'da, Afrika'da her geçen yıl irtifa kaybeden bir ülkedir diyebiliriz.
Peki hocam, devam edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10. Küresel Bakü Forumu'nda konuşmuş ve Ermenistan'a seslenmiş. Şimdi artık barış zamanı, barışçıl müzakereler yapmak için Kasım 2020'de girişimde bulunduk. 5 ana ilke var ve bunlar Ermenistan'la barış anlaşmasının temelini oluşturabilir demiş. Ermenistan ayak mı sürüyor bu çağrılara, neden kulak tıkıyor, neden bir türlü barış masasına oturulamıyor hocam, bunu soralım.
Şimdi Azerbaycan, Ermenistan arasındaki problem şu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılında 15 tane bağımsız devlet ortaya çıktı. Bunlardan 3 tanesi de Kafkas Cumhuriyeti'ydi. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Fakat o Ebulfez Elçibey'in devlet başkanı olduğu dönemlerde Rusya Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da kendi müttefiki olarak gördü. Ağır silahlarını Ermenistan'a verdi. Hatta Rus askerleri bile savaşarak Azerbaycan'ın %20 toprakları işgal edildi. Ve 30 yıla yakın bir sürede bu topraklar Ermeni işgali altında kaldı. 2020 yılındaki Türkiye'nin de desteğiyle bu yapılan savaş neticesinde o Dağlık Karabağ çevresindeki bölgeleri Azerbaycan ordusu Ermeni çetecilerden temizledi. Hatta Şuşa'yı da
dahil etti.
Dağlı Karabağ'dan alarak dahil etti ve ateşkes anlaşması imzalanarak Dağlı Karabağ ile Ermenistan arasında, yine Nahçıvan ile Azerbaycan arasında hem Zengezur koridoru hem de Ermenistan Dağlı Karabağ arasındaki koridor açılması konusunda da mutabakat varıldı. Bir ateşkes imzalandı. Fakat bu ateşkesin kalıcı bir barışa yönelik kesin bir anlaşmaya varılmasında her defasında bir arıza çıkıyor. Aslında Rusya da bunun bir barış anlaşmasıyla sonuçlanmasını istiyor. Çünkü Ukrayna ile uğraştığı için bir de Kafkaslar'da yeni bir baş ağrısı olay olmasını istiyor. Türkiye'de, Azerbaycan'da bunu istiyor. Hatta Ermenistan'daki mevcut hükümetin de kalıcı bir barış anlaşması imzalayarak Azerbaycan ve Türkiye kapılarının açılması, ekonominin canlanması, halkın refah seviyesinin yükselmesini istiyor. Fakat burada Amerika ve Fransa başta olmak üzere Batı ülkelerindeki Ermeni diasporası bu kalıcı barış anlaşmasının imzalanmasına her defasında çeşitli bahanelerle engel koyuyor. Çünkü onlardan gelen paralar da hayır diyemedikleri için bu anlaşmanın en önemli görünmeyen aktörünün Fransa'nın Marsilya şehrindeki, Amerika'nın Kaliforniya şehrindeki bizim TÜSİAD gibi zengin iş adamlarının orada da Ermeni diasporasını oluşturduğunu bilmekte fayda var diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çin'de Xi Jinping yeniden devlet başkanı seçildi hocam. Çin lideri Xi Jinping Ulusal Halk Kongresi'nde yeniden devlet başkanı seçilerek iktidarını 3. döneme taşıdı. Daha önce üst üste 2 kez seçilebiliyordu devlet başkanları. Yapılan bir değişiklikle Xi Jinping'in önü açılmıştı ve sonunda tekrar iktidarını korumayı başardı Xi Jinping. Çin için ne anlama geliyor bu süreklilik ve dünya için ne anlama geliyor, bunu soralım.
Çin şimdi ekonomide kapitalist, siyasette hala komünist bir idaredir ve dünyada da benzeri olmayan bir yönetim modeline sahiptir. Tekrar ediyorum, yani ekonomide liberal serbest piyasa ekonomisi, yani bir Amerika'daki gibi, Batı Avrupa'daki gibi kapitalist serbest piyasa ekonomisi var. Ama yönetim olarak baktığınızda hala bir komünist yönetim.
Yani bir
yönetim
zıtlık içerisinde.
Devam ediyor yani, evet. Böyle enteresan bir durum. Şimdi Çin 1 milyar 400 milyon nüfusu, Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip olması, Amerika'dan sonra ikinci büyük ekonomi ve yakında Amerika'ya da geçecek olması, Amerika'ya kafaya tutabilecek en büyük
güç olması
hesabıyla Çin seçimlerinin dünya gündeminde yer etmesi gerekirdi. Ama bakıyorsunuz bütün Batı kamuoyu Türkiye'de olacak seçimlerle yatıp Türkiye seçimleriyle kalkıyor.
Evet, yılın en önemli olayı olarak duyurulmuştu.
Olayı
deniyordu, evet.
Time dergisinde, ekonomi dergisinde vesaire. Şimdi nedir yani Türkiye'yi bu kadar önemli kılan dendiğinde? Hı hı. Çünkü Türkiye 800 bin kilometre karelik yüz ölçümünden ibaret bir ülke değil. Yani Türkiye'nin bir medeniyet havzası, bir gönül coğrafyası. Hani Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar bir Türk dünyası vardır. Evet. Fas'tan Endonezya'ya kadar bir İslam dünyası vardır. Ve kültürel hinterlandımız çok önemli. Türkiye'de seçim olduğu zaman sabahlara kadar Afrika'nın, diyelim ki Gambiya'daki adam da, Makedonya'daki de, Bakü'deki de
sonuçlarını
merak ediyor. Ama Çin'de seçim olmuş, kimsenin umurunda değil. Yani haberlerde bir altyazı olarak geçiyor. Türkiye'de de bakın.
Halbuki dünyanın en büyük gücü, evet, neredeyse.
Bu yönüyle Türkiye, Türkiye'den ibaret bir ülke değildir. Ve Batılıların bir sözü vardır. Türkiye, Türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir diyor yönetim. Onun için de sürekli Masonları, Sabateistleri, din düşmanlarını ta Tanzimat'tan beri başımıza musallat etmişlerdir. Bürokraside işte monşerler dediğimiz o dışişleri personeli, yani 80'li yıllara kadar alnı secdeye giren bir tane arasanız zor bulursunuz yani dışişlerinde. Hep böyle bu kültürün, bu coğrafyanın, bu toprağın, bu inancın temelden zıttı olan insanlar hep devlet bürokrasisini oluşturmuşlar maalesef. İşte bu nedenle Türkiye yeniden silkinip kendi ayakları üzerine durduğunda Hindistan'daki insanlar da İstanbul ve Türkiye ne diyor diye bakıyor. Afrika'daki de, Balkanlardaki. Onun için bu sömürü düzenlerini, yani çağdaş kapitalist sömürü düzenlerini sürdürebilmeleri için Türkiye'yi kontrol altında tutmaları gerekir. Bunu da ayrıca not etmek gerekiyor.
Peki hocam. Bu hafta da bu konuyla birlikte programımızı noktalamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programını bu haftalıkta nihayete erdirelim. Haftaya yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.